Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Esven 1403, Hicri Kameri 30 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 1 Mart 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Ferver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Ramazan özel programı, Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları podcast'i ve Hidayet Hadis adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bu arada mübarek Ramazan ayı boyunca sahur özel programlarımızı her sabah Türkiye saatiyle 4.20 ile 5.20 arası orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da yarın mübarek Ramazan ayının ilk günüdür. Tahran Cuma namazı hatibi Şehit Nasrullah'ın cenaze töreninin büyük bir referandum olduğunu söyledi. İran, Pakistan'daki terör eylemini kınadı. İran İslam Yaşat ve Kültür Bakanı yurt dışındaki İranlıların İslam'ı İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Siyasi Danışma Ortak Komitesi toplantısı düzenlendi. Ve binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin ofisinin enformasyon merkezi yarın pazartesi gününün İran'da Ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı. Pars Today'in haberine göre Ayetullah Hamenei'nin ofisinin enformasyon merkezi dün akşam Ramazan hilalinin görülmediğini ve pazartesi gününün Ramazan-ı Şerif'in ilk günü olacağını belirtti. Bu arada Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus, Moritanya, Endonezya ve Malezya gibi birçok Arap ve İslam ülkesi dün cumartesi 29 Şubat gününü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti. El Arabiya televizyon kanalı da Suudi Arabistan'ın Temir ve Sedir gözlem evlerinde Ramazan hilalinin görüldüğünü, bu nedenle bu ülkede cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu. Irak'ın büyük Şii merci Ayetullah Sistani de yarın pazartesi gününü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenini büyük bir referandum şeklinde nitelendirerek kesinlikle Şehit Nasrullah'ın kanı silahından daha etkili olacaktır vurgusunda bulundu. Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı dünkü Tahran Cuma namazı hutbelerinde Diriliş Cephesi'nin Seyyid-i Şühedan'ın cenazesi epik ve düşman kırıcıydı ve Diriliş Cephesi bu cenazeyle daha fazla birlik bulduğu ifadesine dikkat çekti. Şehit Nasrullah kendi başına bir cepheydi. Amerikalılar Şehit Nasrullah'tan korkuyordu ve Siyonistler ondan dehşete kapılıyordu. Dünkü Nasrullah bir konuşmasıyla Siyonistleri knockout edebiliyordu diyen Tahran Cuma Namazı Hatibi, yeni Hizbullah Genel Sekreterinin güçlü konuşmasını ve Şehit Nasrullah'ın cenaze törenine halkın epik katılımının Hizbullah'ın büyüme ve gelişmesinin bir işareti şeklinde nitelendirerek Hizbullah'ın bir kişiye bağlı olmadığını kanıtladığını söyledi. Lübnan Hizbullah'ın eski genel sekreteri Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın naaşı pazar günü görkemli bir törenle ve milyonlarca kişinin katılımıyla Lübnan halkının elleri üzerinde teşhi edildi.
İslam devriminin lideri adına Hüccetül İslam Ahteri Seyit Hasan Nasrullah, Seyit Haşim Safiyettin, Ali Kerki, Fuat Şükür, İbrahim Akil, Hüseyin Hezime, Süheyl Hüseyin Hüseyini ve Muhammed Afif şehitlerinin ailelerinin evlerini ziyaret etti. Pars Today'in Fars Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Hüccetül İslam Ahteri, İslam devriminin lideri adına bu şehitlerin ailelerinin evlerini ziyaret ederek Ayetullah Hamine'nin selam, tebrik ve taziyelerini iletti. Bu ziyaretlerde şehit aileleri İslam devrimi liderine teşekkürlerini sunarken şehitlerin şerefli yolunda kararlılıkla durmaya ve Hizbullah'ın şehit komutanlarının güçlü yolunu hedefe ulaşana ve Siyonist rejimin yok edilmesine kadar sürdürmeye devam edeceklerini vurguladılar. İslam devrimi lideri tarafından şehit ailelerine bir Kur'an-ı Kerim ve hatıra hediyelerinin sunumu bu ziyaretlerin sonunu oluşturdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan'ın Peshawar kendindeki Darul Ulum Hakkaniye Camii'nde Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen ve birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör eylemini kınadı. Parsuday'ın İran'dan naklen aktardığı haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan'ın Peshawar kentindeki Darul Ulum Hakkaniye Camii'nde Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen ve birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör eylemini kınadı. Bekai hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar diledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm terörizm ve şiddet yanlısı aşırıcılık biçimlerini kesin bir şekilde kınayan temel duruşunu vurgulayarak, bu çirkin olguyla mücadele ve önlemenin bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği ve koordinasyonunu ve failler, organizatörler, destekçiler ve finansörleriyle sürekli mücadeleyi gerektirdiğini belirtti. Pakistan polisi ülkenin kuzeybatısında dün Cuma günü bir dini merkezde Cuma namazı sırasında güçlü bir intihar saldırısı meydana geldiğini duyurdu. Bomba patlamasının Haybar Pehtunhuva eyaletinin Akora Haltak ilçesindeki Darul Ulum Hakkani olarak bilinen dini ilimler merkezinde gerçekleştiği ve saldırının intihar saldırısı niteliğinde olduğu belirtildi.
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Katar'da yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede kültürel haftalar ve benzeri etkinliklerin kültürel diplomasiyi güçlendirmek için yeni bir başlangıç noktası olduğunu söyledi. Barstuday'ın bir haber ajansından naklen aktardığı haberine göre Seyyid Rıza Salihi Emiri Katar'da yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede kültürel haftalar ve benzeri etkinliklerin kültürel diplomasiyi güçlendirmek için yeni bir başlangıç noktası olduğunu belirtti. Kültür Bakanlığı'nın Katar programı kapsamında ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Doha'daki kültürel haftasının resmi açılışının ardından dün Katar'daki kültür ateşeliğinde Katar'da yaşayan İranlılar ve kültürel, sanatsal, bilimsel ve ekonomik aktivistlerle bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili çeşitli konularda görüş ve düşüncelerini dile getirdiler. Salihi Emiri kültürel, medya ve ekonomik alanlarda büyüme ve gelişmenin yenilik, yaratıcılık ve genç yeteneklerin aktif katılımını gerektirdiğini vurgulayarak bu faktörlerin kültür ekonomisinin gelişiminde temel bir rol oynayabileceğini ve bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı konuşmasını kültürel diplomasi, kültürel ekonomisi ve yurt dışındaki İranlıların rolü olmak üzere 3 alanda sürdürdü ve Katar'da düzenlenen kültürel haftanın bu alandaki çeşitli kapasiteleri harekete geçirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Golestan velayetinde Veli-i Fakih'in temsilcisi Türkmenistan'ın İran'daki yeni büyükelçisiyle yaptığı görüşmede İnceburun Demiryolu'nu İran ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimi için en güvenli, en düşük maliyetli ve en güvenilir yol olarak tanıttı. Pars'ın İrna Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Golestan velayetinde Veli-i Fakih'in temsilcisi Ayetullah Seyyid Kazım Nur Mufidi İlyas Kayıpov ile yaptığı görüşmede İran-Türkmenistan-Kazakistan demiryolu koridorunun önemine değinerek bu güzergahın sadece mal taşıma süresini önemli ölçüde azaltmakla kalmayıp aynı zamanda ticari maliyetleri de en aza indirdiğini söyledi. Ayetullah Nur Mufidi, 3 ülkenin cumhurbaşkanları tarafından bu demir yolunun açılışının halk arasında ekonomik canlanma ve işletmenin iyileşmesi için büyük umutlar oluşturduğuna dikkat çekti. Golestan vilayetinde Veli-i Fakih'in temsilcisi bu demir yolu hattının İran'ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmede ve bu bölgeyi güneye bağlamada önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayetullah Nur Mufidi bu koridorun aktif hale getirilmesinin sadece İran, Türkmenistan ve Kazakistan'ın ulusal çıkarlarını korumakla kalmadığını, aynı zamanda bir ticaret arteri olarak bölgenin ekonomik kalkınması için yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirliği arasındaki siyasi danışma ortak komitesinin ilk toplantısı Abu Dhabi'de gerçekleştirildi. Barsudey'in İsna Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre toplantıda İran Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Mecid Tahterevançi ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Bayan Lana Nuseybe iki ülkenin heyetlerine başkanlık etti. Toplantıda siyasi ve ekonomik alanlarda dahil olmak üzere ikili ilişkilerin çeşitli boyutları tartışıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin incelenmesi de taraflar arasındaki görüşmelerin diğer gündem maddeler arasında yer aldı. Tahterevançi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında komşularla ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verilmesinin devam ettiğine işaretle İran'ın karşılıklı çıkarlar temelinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin tutumlarını açıklarken İslam ülkelerinin Siyonist rejimin Filistin'deki suçlarına ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birlik ve beraberlik içinde olmalarının gerekliliğini vurgulayarak İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının yakında yapılacak toplantısı Siyonist Amerikan planlarına karşı savunmasız Gazze halkının soykırımı ve zorla yerinden edilmesine karşı ortak bir karar almak için uygun bir fırsat olacaktır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Uruguay Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın atanmasının dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran ve Uruguay halklarının ilişkilerini güçlendirmek ve yarar sağlamak için sayısız fırsat ve potansiyelden yararlanmanın önemini vurguladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid Abbas Irakçı, Uruguay Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı Mario Lubetkin'in tebrik ederek 120 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan İran ve Uruguay Cumhuriyeti arasındaki tarihi ilişkilere övgüde bulundu ve iki ülke halkının ilişkilerini güçlendirmek ve yarar sağlamak için sayısız fırsat ve potansiyelden yararlanmanın önemini vurguladı. Irakçı bu mesajında İran İslam Cumhuriyeti ve Uruguay Cumhuriyeti arasında yeni bir ilişkiler döneminin açılmasını ve istişarelerin güçlendirilmesini umduğunu ifade etti.
İran temsilcileri Çin'de düzenlenen Asya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nda küçük slalom yarışında bir altın ve bir bronz madalya kazandı. Parsu Deynirip'ten aktardığı haberine göre Çin'de düzenlenen 33. Asya Alt Disiplini Kayak Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde kadınlar küçük slalom yarışında Zehra Alizade tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya ve şampiyonluk unvanını kazandı. Kadınlarda bir diğer temsilci Sarina Ahmetpur ise 5. sırada yer aldı. Erkeklerde ise Muhammed Savi Şemşeki küçük slalom yarışında 3. olarak bronz madalyayı kazandı. Emir Ali Alizade ise 6. oldu.
Ramazan ayı arifesinde yaklaşık 60 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Parsu'nun Merhabar Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesi ve şehrin girişindeki sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yaklaşık 60 bin Filistinli dünkü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Yerel kaynaklara göre Filistinliler işgal altındaki Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden Batı Şeria'dan ve 1948'de işgal edilen topraklardan Mescid-i Aksa'ya ulaştılar ve Ramazan ayının başlamasından önceki son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldılar. Siyonist rejimin askerleri Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini engelledi ve onlar da bu kutsal caminin etrafındaki sokaklarda cuma namazını kıldılar. Bu kadar namaz kılınan kalabalık, Filistin direniş gruplarının Ramazan ayının başlamasıyla birlikte halkı tüm Filistin topraklarında Mescid-i Aksa'ya katılmalarını artmaya ve bu camiyi korumak için orada itikafa girmeye çağırmasıyla gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Bilal Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'a üst düzey bir heyetin başında ziyarette bulundu. Ayrıca tarihi Emevi Camii ve Şam'ın eski mahallelerini de ziyaret etti. El Alem kanalının haberine göre sosyal medyada yayınlanan bir video Erdoğan'ın oğlunun dün cuma günü Türkiye'nin büyükelçisi Burhan Karaloğlu ve Şam valisi Maher Mervan ile birlikte Şam'ın eski mahallelerinde ve tarihi Emevi Camii'nin avlusunda dolaştığını gösteriyor. Bu arada Suriye medyası Erdoğan'ın oğlu ve beraberindeki heyetin Emevi Camii'ni ziyareti sırasında ziyaretçilerin ve namaz kılanların camiye girişinin engellendiğini bildirdi.
Ve Amerika Başkanı Donald Trump ile yardımcısı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasında dünya medyasının önünde yaşanan sert sözlü tartışmanın ardından Trump, Zelenski ve Ukrayna heyetini Beyaz Saray'dan kovdu. İran'ın haberine göre Amerikan medyası Amerika Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yerel saatle 28 Şubat 2025 Cuma günü Amerika Başkanlık Ofisi'nde gergin bir görüşmenin ardından ayrı odalara geçtiğini ve Ukraynalıların görüşmelerin devam etmesini istediğini bildirdi. Amerikan CNN haber kanalı Beyaz Saray'ın Ukrayna heyetini binayı terk etmeleri gerektiğini bildirdiğini aktardı. İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Ukraynalılar itiraz etti ve görüşmelerin devam etmesini talep etti ancak bu talep reddedildi. Zelenski bu talebin ardından kısa süre sonra Beyaz Saray'ı terk etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın haber saati burada sona eriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1403 Hicri Kameri, 1 Ramazan 1446 ve Miladi 1 Mart 2025 Cumartesi. Müzik. Bugün Kur'an-ı Kerim ve ilahi bereketlerin nazil olduğu mübarek Ramazan ayının ilk günü. Allah bu ayı rahmet ve bereket ayı olarak adlandırıp herkese ziyafete çağırmaktadır. İslam peygamberi bu ayın günlerin en iyi günler ve gecelerinin de en iyi geceler olduğunu buyurarak Müslümanlardan Ramazan ayının bereketlerinden de faydalanmalarını da istemekte. Kadir gecesi Ramazan ayının en önemli gecelerinden sayılmaktadır. Allah bu gecenin azameti konusunda Kadir suresinin 1 ila 3. ayetlerinde şunları buyuruyor. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin niteliğini sana gösteren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Ehl-i Beyt imamlarından birincisi İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadeti ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladeti Ramazan ayının en önemli günlerinden sayılır. Yüce Allah'tan Ramazan ayının en yüce bereketlerinden yararlanmanız konusunda da bizlere yardımcı olmasını ve bu ayda Allah'ın rahmet ve mağfiretine mazhar olmamızı da niyaz ediyoruz. Hicri kameri 1 Ramazan Kutsal Sahaf kitabının Hazreti İbrahim nazil olduğu gündür. İbrahim'in adı 69 kez Kur'an-ı Kerim'de saygı ve büyüklükle yad edilmiştir ve orada müminler için ibret alacak şekilde o Hazretin yaşamından çeşitli aşamaları beyan edilmiştir. Onun Allah'ı tektir ve dini hanif olmaktadır. Ali İmran suresinin 67. ayetinde şöyle buyurulmakta. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyan. O sadece hanif bir Müslümandı. O müşriklerden değildi. Nisa suresinin 125. ayetinde şunlar buyuruluyor. Güzellikler sergileyerek ve özü sözü doğru bir halde İbrahim'in dinine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Meryem suresinin 41. ayetinde şunlar buyruluyor. Kitapta İbrahim'i de an. O, özü sözü doğru bir peygamberdi. Nisa suresinin 54. ayetinde Allah şunları buyurmakta. Yoksa insanları Allah'ın lütfünden, kendilerine verdiği nimet yüzünden kıskanıyorlar mı? Evet, biz İbrahim ailesine de kitabı ve hikmeti vermiş, onlara çok büyük bir mülkle lütfetmiştik. İslami talimlerde İbrahim, ulul azm peygamberlerinden sayılarak şeriat sahibi olmaktadır ve Kur'an-ı Kerim birkaç durumda da Hazreti İbrahim'in sahaf adlı bir semavi kitaba sahip olduğuna da işaret ediyor. Ehli yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 İsven 1353'te Despot Pehlevi silsilesinin son şahı Muhammed Rıza'nın emriyle Restahis Partisi kuruldu. Böylece İran resmen tek partili bir ülke haline geldi ve rejimin denetiminde faaliyette bulunan birkaç parti de feshedildi. Bu parti şahın gayrimeşru hedefleri özellikle diktatör rejimin pekişmesi ve halkın bu partiye üye olmaları yoluyla onların denetlenmesinin tahakkuku için bir araç niteliğindeydi. Sürgünde bulunan rahmetli İmam Hümeyni gönderdiği mesajla halkın Restahis Partisi'ne karşı çıkmalarını isterken şunları vurguladı. Sözde Milli Restahis olarak bilinen bu parti hakkında diyebiliriz ki bu olay dayatıcı şekliyle anayasa ve uluslararası kurallara aykırıdır ve hiçbir ülkede buna benzer bir parti yoktur. Bu partinin kurulması İran halkının öyle hoşnutsuzluğuna neden olmuştu ki 3,5 yıl hayattaydı ve İran halkı kıyamının doğrunda kapatıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
kulluk ve ibadet ayı Ramazan. Değerli dinleyiciler, Kulluk ve İbadet Ayı Ramazan isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu vesileyle hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayı. Kurak ve kavrulmuş bir çölün üzerine yağan narin bir bahar yağmuru gibidir. Gelin ruhumuzu çölün bu hayat veren yağmuruyla sulayalım. Bu ay kaygılardan ve sıkıntılardan kurtulmak için eşsiz bir fırsattır. Ramazan'ın nurlu anları hızla geçse de bu paha biçilmez anlar Allah ile olan ahdimizi ve doğru yaşama sanatını bize hatırlatır.
Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurulmuştur.
Ramazan ayı insanlara hidayet rehberi ve doğru yolun apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.
Bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, Kur'an'ın baharı, Allah'ın rahmet kapılarının kullarına açıldığı, insanların Allah'a yakınlaşması için çok büyük bir fırsattır. Bu ayda yürekleri umutla dolu, ruhları maneviyata susamış olarak, gönüllerin baharı olan ve Allah'ın rahmet ve mağfiret yağmurunu beraberinde getiren Ramazan ayını beklemekte olan siz değerli dinleyicilerimizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz. Bu program boyunca bu mübarek ayın bereketinden ve faziletlerinden hep birlikte faydalanmayı umut ediyoruz. Dua, niyaz ve ibadetle bu manevi yolculuğu kat edelim ve Allah'ın bizi davet ettiği bu büyük ziyafette oruçla, duayla, Kur'an'la iç içe olarak tertemiz kulluk anlarını yaşayalım.
Mübarek Ramazan ayının günlerinde ve Kadir gecesinde semavi kitapların en sonuncusu ve insanlık için kurtarıcı reçete olan Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'e nazil olmuş ve insanlık için hidayet yolu daha önce hiç olmadığı kadar açık hale gelmiştir. Kur'an-ı Kerim, zahiri ve batini manası olan bir pınardır. Her insan bu pınardan kendi anlayış ve idrakine göre beslenir. Bu mübarek ayda Kur'an'ın her bir ayetini okumak diğer gün ve saatlerden kat kat fazla sevap getirir. Ve onun nurlandırıcı ayetleri üzerinde tefekkür etmek, Allah'ın bizi defalarca davet ettiği ve Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 50. ayetinde "Neden düşünmüyorsunuz?" diye buyurduğu tefekkürün aynısıdır. Ancak her zaman akıllara gelen soru şu: Yüce Allah neden bu ayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olarak seçti? İlginç olan şu ki diğer semavi kitapların da Ramazan ayında indirildiği belirtilmektedir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Tevrat Ramazan ayının 6. günü, İncil 12. günü, Zebur 18. günü ve Kur'an-ı Kerim de Kadir gecesinde nazil olmuştur. Öte yandan Ramazan ayı İnsanları eğitme ve terbiye etme ayıdır. Ancak eğitim ve terbiye ilim ve öğrenim olmadan mümkün değildir. Bu yüzden oruç ve takva eğitimi Kur'an-ı Kerim'in ilahi öğretileriyle uyumlu bir şekilde sunulmuştur. Kur'an hidayet ve nur kitabıdır. O hem insanları sakındıran bir uyarıcı hem de ümit veren bir müjdecidir.
En'am suresinin 51. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları onunla, Kur'an'la uyar ki günahlardan sakınsınlar.
Ramazan ayı Allah'ın kulluk ayı ve misafirperverliğinin en yüce tecellisidir. Bu ayda onun rahmet ve mağfiret sofrası tüm kulları için genişçe serilir. Öyle bir misafirliktir ki her günü ruhun arınması, her gecesi ise ilahi rahmetin inişi için bir fırsattır. Ramazan sadece bir takvim ayı değil, aynı zamanda bir manevi dönüşüm ayıdır. Oruç, sahur ve iftardaki ibadetler, inanç ve takvayı güçlendirir. Günahların kiri kalplerden silinir. Oruç tutan müminler, fıtratlarına daha da yakınlaşır. Bu mübarek ayın her anında ilahi rahmeti hissetmek, kulluğun şevkiyle dolup taşmak mümkündür.
Ramazan, ey Kur'an'ın baharı, ey ruhlarımızı aydınlatan, kalplerimizi ilahi nurla dolduran ilahi mevsim. Her yıl gelip bizleri rahmet pınarlarında yıkayıp arındırman ne güzel. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Açlık ve susuzlukla nefsinizle cihad edin. Bunun mükafatı Allah yolunda savaşan bir mücahidin sevabı gibidir. Zira Allah katında açlık ve susuzluktan daha değerli bir amel yoktur. Bu açlık ve susuzluk bir eziyet değil, bir idrak yolculuğudur. Oruç, nefisle yapılan büyük bir cihattır. Aslında oruç, bize hayatın sadece maddi hazlarla sınırlı olmadığını hatırlatır. İnsan, dünyevi arzuların ötesine geçerek ilahi hedeflere yönelmelidir.
Oruç sadece yeme içmeden kaçınmak değildir. Oruç bir manevi yolculuktur. Bu yolculuk bize hayatın yalnızca maddi zevklerle sınırlı olmadığını hatırlatır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkan gibidir. Ama gerçek oruç tutan kimdir? Gerçek oruç tutan kişi sadece yeme içmeden kaçınan değil, aynı zamanda gözünü, kulaklarını ve dilini günahlardan koruyan kişidir. O, bu ayda ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi düşünür ve güzel amellerle başkalarına ışık vermeye çalışır. Gerçek oruç tutan kişi, bu ayda kalbini kin ve nefretten arındıran, bağışlama ve merhametle başkalarına sevgi veren kimsedir. Bu ayda Allah bizi kalbin safiyetine, irademizin güçlenmesine ve ona daha yakın olmaya davet etmiştir. O zaman gelin bugünlerde bedensel oruçlarımızın yanı sıra ruhsal ve manevi oruçlarımızı da deneyimleyelim.
Yes.
Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizin bu bölümünde Ramazan ayının ilk gününün duasını okumak istiyoruz. Öyle bir dua ki Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bizlere öğretmiştir. Bu duada Allah'tan gerçek oruç tutanlar gibi oruç tutmayı, Allah yolunda gerçek ibadet ediciler gibi ibadet etmeyi diliyoruz. Şimdi hep birlikte bu duayı okuyalım. Allah'ım, bugün de tuttuğum orucu, gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bugün de beni gafillerin uykusundan uyandır. Suçumu bugün de bağışla. Ey alemlerin ilahı, affet beni. Ey suçluları affeden Rabbim.
Bu duada Allah'tan orucumuzu gerçek oruç tutanların orucu gibi kılmasını istiyoruz. Gerçek oruç tutan yalnızca yemekten ve içmekten kaçınan değil, tüm bedeni ve ruhsal yönlerini oruca dahil eden kişidir. Gözleri harama bakmaz, kulakları gıybet ve iftiradan uzak durur, ağzından sadece güzel sözler çıkar, insanları incitecek boş sözlerden sakınır. Her yere gitmez ve her davranışıyla dikkatli olur. Fakat bu da yeterli değildir. Gerçek ve samimi oruç tutan kişi, bedeni orucun yanı sıra kalbi ve düşünceleriyle de Allah'tan başka her şeyden uzak durur ve her türlü dünyevi şeyden oruç tutar.
İlk günün duasının bir diğer bölümünde Allah'a dua ederken bizim her türlü amelimizi ve kıyamımızı yalnızca Allah'ın rızasını gözetenlerin kıyamı gibi kabul etmesini talep ediyoruz. Ve kalbimizdeki en derin isteklerle Allah'a sesleniyoruz. Allah'ım, beni bu ayda gafillerden, seni unutanlardan kılma. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, günahlar İnsanın kalbiyle Allah arasında bir perde olur. Her bir günah bu perdeyi daha da kalınlaştırır. Bu yüzden dua kısmının en önemli bölümü olan son kısımda Allah'tan affedilmeyi talep ediyoruz. Zira Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 135. ayetinde şöyle buyruluyor. Günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki?
Burada günahların yaratacağı mesafe ve engelleri ortadan kaldırabilmek için yalnızca Allah'ın bağışlayıcı rahmetine sığınıyoruz. Ve bu ayda gerçekten kalpten bir tövbe ve af dileme arzusuyla dua ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Kulluk ve İbadet Ayı Ramazan isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Umarız bu program sizler için ilham verici olmuş ve bu mübarek ayın bereketlerinden en iyi şekilde faydalanabilmişsinizdir.
Bir sonraki bölümde Ramazan'ın diğer faziletlerine değineceğiz. Bu güzel dua ve niyazla sohbetimize son vermek istiyoruz.
Allah'ım, senden değerli kullarına ihsan ettiğin en hayırlı şeyleri bana da ihsan etmeni niyaz ediyorum.
Kıymetli dinleyiciler, tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İslam İnkılabı rehberinin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört başlıktan oluşan Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli kitaptan sizler için hazırladığımız podcast'in bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümden nübüvvete karşı çıkanları ele alacak ve peygamberlerin davetinin neden zorluklarla karşılandığına dair soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Adamın biri Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın halifelik döneminde Mısır'dan Medine'ye geldi ve Mısır valisinin oğlundan şikayet etti. Emirül Mü'minin vali ve oğlunu birlikte huzuruna çağırdı ve oğluna "Neden bu adamı eziyet ettin ve çölde onu kırbaçladın?" diye sordu. Oğul "Ey Emirül Mü'minin, ey halife, bu adam şahit getirsin." diyerek inkar etti. Hazret buyurdu, şahidi büyük zorluklarla Mısır'dan Medine'ye yayı olarak gelmesidir. Çölde nereden şahit bulsun? Sonra kısas hükmü verdi ve valinin oğlunu mescitte yere yatırıp kırbaçladılar. Oğul kırbaçlandıktan sonra Hazret babasını da yere yatırıp kırbaçlamalarını emretti. O dönemde Mısır valisi olan Amr bin As şaşkınlıkla "Oğlum hata yaptı. Neden beni kırbaçlıyorsunuz?" diye sordu. Emirül Mü'minin şöyle cevap verdi. "Oğlun senin gücüne güvenerek bu adamı dövdü. Eğer sen onun destekçisi olmasaydın bunu yapamazdı. Böylece Mısır valisi de Müslümanların halifesinin adaletine teslim oldu. Bu hikayeyi Seyyid Ali Hamene'i Ramazan ayının 20. gününde İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nde yaptığı konuşmanın başında anlattı ve şöyle dedi. Bu hikayeyi anlatmamın sebebi İslami toplumda, yani tevhidi dinlerin mantığına göre ideal bir toplumda kimsenin zorbalık yapamayacağını ve yapmaya kalksa da buna izin verilmeyeceğini göstermek içindir. Emirül Mü'minin halifelik döneminde İslam Allah'ın istediği yoldan ayrılmış olsa da peygamberin inşa ettiği toplum zorbalığa ve sömürüye asla müsamaha göstermemiştir. Maharetli terzilerin işlerini gördünüz mü? Maharetli bir terzi bir elbise diktiğinde bazen kumaş eskir ama dikişler asla açılmaz. Elbisenin biçimi bozulmaz. İslami toplum 25 yıl boyunca çok zarar görmüş olsa da genel şekli korunmuştu. Çünkü bu toplumu Allah Resulü'nün güçlü eli inşa etmişti. Tevhidi toplumda peygamberlerin hedeflediği toplumda herkes zayıf ve mazlumların hakkını savunmakla görevlidir. Kimse yalnızca kendi hakkını talep ederek başka insanların işleri beni ilgilendirmez diyemez. Çünkü ilahi bir toplumda herkes bir bedenin uzuvlarıdır ve birbirine bağlıdır. Bu yüzden tembelliğe, ayrılığa ve çekişmeye yer yoktur. Peygamberin Allah'ın ilhamıyla, güçlü elleriyle inşa etmek istediği toplumun belirgin özellikleri, ilim ve bilinç, adalet ve hakkaniyet, sömürü ve zulmün reddi, batılı desteklemenin yasaklanması ve hakkı savunmanın zorunlu kılınması, sosyal sınıfların kaldırılmasıdır. Bunların tümü İslami toplumun özellikleridir. Seyyid Ali burada biraz durakladı ve ardından şöyle dedi. Bu nokta bugünkü Kur'an ayetleriyle bağlantılıdır. Evet, tarih boyunca bir peygamber cahiliye toplumunda ortaya çıkıp amaçlarını anlatmaya ve sosyal bir tevhid düzeni kurmaya çalıştığında her zaman ona karşı çıkanlar olmuştur. Sınıf sisteminin savunucuları, peygamberlere karşı duranların başında gelir. Servet biriktiren, fakir bir yaşlı kadının cebinden ya da düşük gelirli bir esnafın kazancından parayı alıp kendi hesaplarını aktaran kimseler. Faiz kurumları kurup ekonomik faaliyetleri tamamen kendi çıkarlarına göre yönlendirmek isteyen tefeciler. Cami vaazi karşısında oturan bir çarşı esnafına döndü ve ona sordu. Sizin mesleğiniz nedir? Gelirinizin ne kadarı falanca bankaya gidiyor? Ne kadar faiz ödüyorsunuz? Esnafın olumsuz yanıt vermesi üzerine Seyyid Ali sözlerine şöyle devam etti. Sistem faizci bir sistem olduğunda tüm ticaretler faiz kurumlarının lehine çalışır. Böyle bir toplumda bir ıslahatçı ya da peygamber çıkıp da servet biriktirmek yasak derse faizcilerin ona karşı çıkacağı açıktır. Peygamberlerin davetine ve ilahi görevine karşı çıkan bir diğer grup ise zalim hükümdarlardır. Onlar bilir ki la ilahe illallah şiarı gerçek anlamıyla bir toplumda gerçekleşirse Allah tüm işlerin başına geçer ve artık Firavun, Nemrut, Şeddat ve Muaviye yerlerini koruyamazlar. Ahbar ve rahipler de insanlara verdikleri eğitim nedeniyle özel bir sosyal konuma sahiptirler ve bu pozisyonu korumak onlar için çok önemlidir. Peygamberlerin hayat kazandıran, aydınlatıcı ve bilinçlendirici öğretileri bu grubun maddi manevi çıkarlarına engel olur. Bu yüzden onlar da halkı cahil bırakmaya çalışırlar. İsa bin Meryem Roma İmparatoruna karşı mücadele etmeden önce ahbar ve rahiplere karşı mücadele etti. Yahudi alimleri Hazreti İsa Mesih'i çok iyi tanıyorlardı. Ama onun davetinin o dönemi yozlaşmış Yahudi toplumunda filizlenmesini istemiyorlardı. Seyyid Ali taze bir nefes aldı ve camide bulunanlara şöyle sordu. İslam'ın ortaya çıktığı dönemde kimler Nebevi hareketin ve İslami davetin kök salmasını istemiyordu? Cevap belli. Peygamber geldiğinde ve cehaletler ortadan kalktığında gözler açılır, hurafeler ve karanlıklar değerini kaybederdi. Bu da Tabel Ahbar, Abdullah bin Selam bin El-Haris El-İsraili gibi kimselerin saçmalıklarına yer bırakmazdı. Hakikatin güneşi insanların zihinlerine doğduğunda hurafeler kendiliğinden yok olur. Bu nedenle bir peygamber geldiğinde ve tevhid toplumunda bilgi ve aydınlık nameleri yankılandığında ilk rahatsızlık duyanlar sahte ve hurafeci dinlerin liderleri olur. Çünkü halkın bilinçlenmesi hem onların hem de siyasi müttefiklerinin zararına olur. Bu grup peygamberlerin davetine, özgürleştirici çağrılarına şiddetle karşı koyardı. Bunun örneklerinden biri İbrahim Halil hadisesinde görülüyor. Putperest tapınakların hizmetkarları putların kırıldığını gördüklerinde bir kargaşa başlattılar ve Nemrut'u İbrahim'i ateşe atmaya zorladılar. Aynı şekilde Musa bin İmran olayında da bu grup Firavun'a teselli vererek kendi sihrimizle onun sihrini boşa çıkaracağız dediler. Hazreti İsa'ya en çok karşı çıkanlar da yine bu gruptu. Peki neden peygamberlerin daveti sorunlarla karşılaşıyordu? Neden insanlar onların hak sözlerini kolayca kabul etmiyordu? Peygamberler sade ve açık bir dille, felsefi terimlerden uzak bir şekilde insanlarla konuşuyorlardı. Ama yine de halkın direnişiyle karşılaşıyorlardı. Neden? Sebep açık. Çünkü Kur'an'da ahbar ve rahipler olarak adlandırılan bu kişiler halkı yanlış geleneklere, hurafeci ve miras kalmış fikirlere bağlı kalmaya çağırır ve peygamberlerin toplumda oluşturduğu zihinsel gelişimle halkı engellemeye çalışırlardı. Çünkü bu gelişim onların varlığını tehdit ediyordu. Bu dört grup Kur'an'da da zikredilmiştir. Kur'an bu güçlerin başındaki kimselerden Mela diye bahseder. A'raf suresinin 66. ayetinde şöyle buyrulur.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala'l mela'u allazina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minel kazibin.
Mela aslında süslü püslü ve dış görünüşleriyle yoksul insanları kendilerine çeken soylulardır. Onlar zalim politikacılardır ve mazlumların moralini kırmada önemli rol oynarlar. Firavun'un eli altında çalışan Haman gibi kişiler Firavun'a dayanarak her türlü kötülüğü yaparlar. Ayrıca Muaviye'nin hükümetinde, cahiliye döneminde Mela'dan olan kişiler, örneğin Mughirah bin Şube ve Ziyad bin Ebih gibi kimseler, Muaviye'nin tahtını sağlam tutmak için her şeyi yaparlar ve bu hizmetleri karşılığında diğerlerine egemen olurlar. Mutref de Kur'an'da geçen bir başka terimdir ve çok servete ve bolluğa sahip olan, lüks ve geniş maddi olanaklarla yaşayan, bu yüzden kibirlenip gaflete düşen ve isyan etmeye yönelen kişiler için kullanılır. Peygamberlere karşı çıkan sınıflardan biri de işte bu mutreflerdir. Tağut da Kur'an'da geçen bir başka kelimedir ve despotik güçleri tanımlamak için kullanılır. Tabii ki tağut genel bir kelimedir ve isyan eden, sınırları aşan kişi veya varlık anlamına gelir. Bu tağut insanın nefesine, şeytana, putlara, dinden dönenlere, kahinlere, münafıklara, fasıklara, kibirli zalimlere ve her türlü zalim ve kafir hükümdara da denir. Allah'a karşı isyan eden, zulmeden ve kulluk görevini yerine getirmeyen her insan tağut olarak kabul edilir. Tağut kelimesi Kur'an'da 8 defa geçer. Burada kastedilen tağutlar ilahi hükümetlere karşı isyan eden zalim ve gayri meşru despotik güçlerdir. Bu 4 sınıf sadece İbrahim, Musa ve son peygamberin zamanlarında değil, her dönemde, her yerde hak sözün ortaya çıktığı, insanları peygamberlerin davetlerine ve kutsal kitaplara yönlendiren her yerde ya eş zamanlı olarak ya da ardı ardına karşı durmuşlardır. Seyyid Ali saatine bakarak şöyle dedi: "Zaman geçmeden önce müsaadenizle Kur'an ayetlerini tilavet edelim." En'am suresinin 112. ayetin ilk kısmında şöyle buyrulur:
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Şeytanın anlamını daha önce de söylemiştim. Şeytan, insanın dışında var olan kötülük yaratan güçlerdir. Bir türü Adem aleyhisselama secde etmeyen iblistir ki o dünyanın en kötü şeytanıdır. Herhangi bir şeytan, ister insan, İster cin ne kötülük yaparsa bu iblise yazılır ve insanlar onu lanetler. Oysa bazı şeytanlar aslında o iblisin hocasıdır. Ayetin bir sonraki kısmında şöyle buyruluyor: "Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak." Görüyorsunuz, eğer Allah isterse bunlar hiçbir imkana sahip olamazlardı. Ve eğer Allah isteseydi tüm bu karşı sınıfları bir anda yok ederdi. Ama Allah'ın sünneti, kanunu inananların inanmayanlardan ayırt edilmesidir. İşte bu yüzden Yüce Allah peygamberine şöyle buyuruyor: "Bu 4 karşıt grubun sözlerinden üzülme ve yoluna devam et." Bir sonraki ayet, 113. ayet, bize Allah'ın düşmanlarının sözlerinin ve sahte reklamlarının ahirete inanmayanların kalpleri üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Ayette şöyle buyruluyor:
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ.
Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yıldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye. Seyyid Ali notlarına şöyle bir bakarak sözlerine şöyle devam etti: Mü'min suresinin 23. ayetinde karşıtlar hakkında şöyle buyruluyor.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
Ve biz Musa'yı ayetlerimiz ve açık bir delil ile gönderdik. Allah Musa'yı kime gönderdi? Biraz düşünürsek bu ayetlerin sosyal olarak çok önemli meseleleri ortaya koyduğunu görürüz. Firavun, Haman ve Karun'a fakat onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Haman, Firavun'un bakanı ve Mısır'ın soylu sınıfından biridir. Karun kimdir? Karun zengin birisidir. O bir hükümdar veya lider değildi. Ama Kur'an Allah'ın Musa'yı ona da gönderdiğini söyler. Yani Musa için Firavun, Haman ve Karun aynıydı. Tıpkı Firavun'la savaştığı gibi Haman ve Karun'la da savaşmıştır. Karun'un suçu halkın malını ve kamu servetini kendisi için toplamasıydı. Bu yüzden Musa ona karşı da mücadele etti. Dikkat edin, Firavun hükümetin başında ve özel bir sınıfa sahiptir. Haman, Firavun'a yakın bir konumda başka bir sınıfa aittir. Karun zengin biri olup onlara bağlı değildir. Ama hepsi Allah'ın davetine karşı aynı şekilde tepki verir ve Musa yalancı bir büyücüdür derler. Ayette şöyle buyruluyor.
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Bu ayette şöyle buyruluyor. Gerçek Musa aracılığıyla onlara geldiğinde onlar sessiz kalmadılar. Ve dediler ki, Musa'nın inandığı yeni fikirleri kabul edenlerin genç oğullarını öldürün, kadınlarını fuhuş için bırakın. Ama nihayetinde Allah onların tuzaklarının boşa çıkacağını vaat eder. Bir sonraki ayet, Sebe suresi 34. ayet, Karun veya Mutreflerin sınıfına işaret ediyor ve şöyle buyuruyor.
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın mutrefleri, şatafat ve bolluk içinde yaşayanlar, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Peygamberlerin getirdiği şeyleri neden kabul etmediler biliyor musunuz? Bir sonraki ayet bu soylu ve zenginlerin yanıtını veriyor. Ayette şöyle buyruluyor.
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir demişlerdir. Düşünce seviyesi düşük olanlar işte böyle cevaplar verir. Bu okuduğumuz birkaç ayet ve Kur'an'daki onlarca başka ayet, Yüce Allah'ın davetine karşı duran dört sınıfa işaret eder. Ve onların düşmanlıklarını bize tanıtır. Değerli dinleyiciler, İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Peygamber Efendimiz'e karşı çıkan dört farklı grubun ve onların düşmanlıklarının detaylarına değindik. Bir sonraki sohbetimizde nübüvvetin akıbetine değineceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği, insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz, insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir. Ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu, yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz, her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için, sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki, İnsan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam, İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste, imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor, Yüce Allah imanı, İnsanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanı maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin 4 duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, insanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste, namaz, muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur. Namazın teşrii sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetine ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur. Ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran'da yarın mübarek Ramazan ayının ilk günüdür. Tahran Cuma Hatibi, Şehit Nasrullah'ın cenaze töreninin büyük bir referandum olduğunu belirtti. İslam Devrimi liderinin temsilcisi Hizbullah'ın şehit komutanlarının evini ziyarette bulundu. İran, Pakistan'daki terör eylemini kınadı. İran İslami Yaşal ve Kültür Bakanı Salehi, yurt dışındaki İranlıların İslami İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. İnceburun Demir Yolu'nun İran ve Orta Asya ticaretinin gelişimi için en güvenilir yol olduğu belirtildi. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Siyasi Danışma Ortak Komitesi bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İran ve Uruguay arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatlardan yararlanmanın önemini vurguladı. Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı. Erdoğan oğlu Şam'ın mahallelerini dolaştı ve gergin bir görüşmenin ardından Trump, Zelenski ve Ukrayna heyetini Beyaz Saray'dan kovdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.